Sayın Süleyman Gençel, Türkiye gündeminde referandum çalışmalarını ve propaganda sürecini değerlendirerek başlayalım. Bu süreçteki görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Adalet ve Kalkınma Partisi propaganda sürecini bir hafta erteledi. Bunun arkasından da bir takım tartışmalar oldu. Neden bir hafta geç başlıyorlar şeklinde. Onun arka planını görmek gerekiyor.
Nedir arka planı? Nedir? Neden ertelenmiş olabilir?
Anketler iyi gelmiyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin beklediği noktada anketler iyi gelmiyor.
Peki anketler iyi gelmiyorsa bir an önce başlayıp da anketlerdeki bu olumsuzluğu olumluya çevirmek ya da aleyhindeki durumu lehe çevirmek konusunda bir an önce çalışmaya başlamak gerekmez miydi?
Partinin içinde bir takım sıkıntılar var anladığımız ve gördüğümüz kadarıyla. Bu kadar da kolay halledilebilecek bir şey değil. Yani her şey bir adamın iki dudağın arasında değil. Yani her ne kadar olduğu iddia edilse de bir takım insanlar buna karşı tavır gösteriyorlar ki haklılar da göstermekte. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir sıkıntı var. Mevcut genel başkanlıkla Cumhurbaşkanlığı'nın tek bir güç adı altında birleşmesine AKP içinde de bir takım tavırlar var. Hem AKP'ye daha sonra eklemleşmiş olan merkez sağın içinden gelen isimlerden bir takım sıkıntılar var. Hem de milli görüşün kendi içinde yıllarca tırnak içinde Kemalizme, tırnak içinde Kemalizmin bugüne kadar uzantılarına karşı yürelik vesayet sıkıntısının demokrasiyle ortadan kaldırılmasını isteyen gruplar arasında da bir takım sıkıntılar var. Yani Kemalizm vesayetini ya da Kemalizm eşittir ordu vesayetini kaldıran bir Türkiye'nin bu sefer de Erdoğan vesayeti üstüne düşecekmiş gibi bir hava oluşturulmuş durumda. Bazı muhafazakarlarında buna karşı bir tepki ve tavır var. Keza Adalet ve Kalkınma Partisi öyle ya da böyle bir eklektik parti. Milli Görüş de var, içinde liberaller de var, merkez sağdan gelenler de var ve Kürtler de var tabii ki. Tabii son dönemde söyleminin daha Türkçü olmasından dolayı partinin içindeki Müslüman olan ama aynı zamanda da Kürt kökenli isimlerde de bir soru işareti oluşmuş durumda. Her ne kadar Cumhurbaşkanı ben bütünleştirici bir isimim dese bile partinin kendi içinde birebir kendimle görüştüğüm isimlerde de Kürt isimlerde de Türkçülük vurgusunun çok fazla yukarıya çıktığını ve bütün bir toplum yapısını karşılayamadığını söyleyen bir yapı da var ortada. Onun için Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ciddi derecede bir sıkıntı görülüyor bugüne kadar.
Böyle bir sıkıntı, çok büyük bir sıkıntı özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi'nde var.
Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu sıkıntı daha da büyük. Çünkü burada bir lider sonuçta, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde sonuçta bir lider var. Bir Erdoğan ve de gücü elinde bulunduran bir Erdoğan üstünden bu referanduma gidiyoruz. Ama Bahçeli konusunda apayrı bir tartışma ve sıkıntı var. Gördüğüm kadarıyla da muhalefet ciddi derecede örgütlenmiş durumda ve muhalefetin önemli isimlerine bakarsanız tamam bir iki tanesi belki üniversite kökenli olabilir ama diğer bütün muhalifler partinin tabanından gelen isimler. Hem partinin parti anlamındaki tabanından gelenler.
Ülkücü kökenli diyorsunuz yani.
Evet, hem de partinin gençlik yapısı ülkücü kökenden gelen insanlar. Ve bu insanlar özellikle yani ben son günlerde bunu da net bir biçimde görüyorum. Batı'da değil daha çok Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'de eylem gerçekleştirmeye başladılar. Çünkü zaten Batı Anadolu, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy kullanan insanların rejimle böyle bir sıkıntısı yok. Erdoğan'la aynı noktaya kesinlikle düşmüyorlar. İzmir'de, Ege bölgesinde çok daha farklı tabusaya gidiyorlar. Ama Erdoğan'la anlaşabilecek, Erdoğan'la hareket edebilecek olan Orta Anadolu, Karadeniz'de Doğu Anadolu'da çok ciddi çalışma yapmaya başladı MHP muhalefeti ve bana göre şu güne kadar da çok da başarılılar açıkçası. Yani hani referandum noktasında MHP'de de çok ciddi tartışma yaşanıyor, onları kenara koymamız gerekiyor.
Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görünüş nedir?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok fazla sıkıntı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25 oy oranı var. %25 oy oranı çok büyük bir bölümü bu Atatürkçü ideoloji dediğimiz noktada ve kendini siyasi anlamda anti Erdoğancı olarak da tanımlamış durumda. Ondan dolayı bu yapıda çok fazla sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Ama eğer sıkıntı çıkabilecekse HDP'de HDP oyu kullanabileceklerde ya da Kürt yapısında olabilir.
Evet, onu da soracaktım. HDP'de durum nedir? Kürtlerin arasında büyük çapta bir Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyen kesimin olduğunu da biliyoruz. Şu andaki durum nedir? Neler söyleniyor?
HDP'nin Haziran seçimlerinde almış olduğu oy %13,5. Buna karşılık Kasım ayında almış olduğu oy %11. Şimdi şöyle baktığımızda bunlar tabii ki Türk oyları da dahil. Ama son yapılan anketlerde %53 noktasında evet oyu, %25-26 noktasında hayır oyu söylenen bir Kürt oyu var. Bu şunu da ifade ediyor. Kürtlerin büyük bir bölümü, bir bölümü de Adalet ve Kalkınma Partisi içinde hareket ediyor ve oy kullanıyor. İslamcı noktadan hareket ederek oy kullanıyor. Bu kesimin referandum sürecinde nasıl hareket edeceğini çok fazla bilmiyoruz. HDP için veya Kürt kesimi için söylüyorum. İkinci bir açmaz, o hal noktasında hareket ettiğimizden dolayı o hal üzerinden insanların sandıklarda rahat oy atıp atamayacağı konusunda çok emin değiliz. Türkiye'de bu o hal içinde bu referandumun nasıl oynanacağı konusunda ciddi sıkıntı içinde. Tamam, batıda, batı bölgesinde, Türkiye'nin batı bölgesinde belki böyle bir sıkıntı yaşanmayabilir ama özellikle de Güneydoğu'da nasıl bir oy sistemi olacak, kim nereye nasıl oy kullanacak, yani orada bir soru işareti var. Özellikle Güneydoğu'da kullanılacak olanlardan bahsediyorum. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde Kürt oylarının çok daha rahat hareket edebileceğinden hemen hemen eminim. Ama yani Güneydoğu'da bu nedenden dolayı, coğrafi nedenden dolayı bir sıkıntı yaşanacağı konusundayım ve insanların oradan nasıl oy kullanacağı çok da açık ve net değil. Hangi şartlardan dolayı oy kullanacağı çok açık ve net değil.